Ayrım 32, Marslı, Andy Weir, sayfa 370, 25. bölüm. Günlük girişi sol 505, solunda başardım, MTA'dayım. Yani aslında tam şu an yüzey aracının içindeyim. Sistem kontrolü yapmak ve sistemleri başlatmak için MTA'ya girdim. Tüm bu zaman boyunca GDF elbisemi giymem gerekti. Çünkü içeride henüz yaşam destekleyecek bir ortam yok. Şu an sistemlerini kontrol ediyor, ben de hortumlarla yüzey aracından ona oksijen ve nitrojen gönderiyorum. Bu MTA'nın tasarımının bir parçası, yanında hava getirmiyor. Neden getirsin ki? Hemen yanı başında ağzına kadar hava dolu hub olacakken bu gereksiz bir ağırlık. Şu an NASA'dakilerin şampanyalarını patlatıp bana bir sürü mesaj gönderdiğini tahmin ediyorum. Onları birazdan okuyacağım. Ama önce yapmam gerekenler var. MTA'yı yaşanabilir hale getir, ardından içinde rahatça çalışabilirim. Ardından NASA ile sıkıcı konuşmalar yapabilirim. Yani konuşmaların içeriği ilginç olabilir ama burasıyla dünya arasındaki 14 dakikalık iletim zamanı sıkıcı olacak. 13.07 Houston, görev kontroldeki herkes seni tebrik ediyor, bravo, durumun nedir? 13.21 MTA, teşekkür ederim. Sağlık ya da bedensel sorunum yok. Yüzey aracı ve karavan iyice yıprandı ama hala işlevsel durumda. Oksijen verici ve düzenleyici iyi durumda. Su arıtıcıyı yanıma almadım, sadece suyu getirdim. Bir sürü patatesim var, 549'a kadar yetecek. 13.36 Houston, bunu duyduğumuza sevindik. Hermes hala sol 549 uçuşu için yolda. Bildiğin gibi Hermes'e ulaşabilmesi için MTA'nın biraz ağırlık kaybetmesi gerekecek. Prosedürleri sana gün içerisinde göndereceğiz. Ne kadar suyun var? İdrarı ne yapıyorsun? 13.50 MTA, 550 litre suyum kaldı. İdrarı yol boyunca dışarı attım. 14.05 Houston, suyun tamamını koru. İdrarı atma bundan sonra. Bir yerlerde sakla. Yüzey aracının telsizini aç ve öyle bırak. MTA aracılığıyla onunla konuşabiliriz. Bruce Bancott'un odasına girdi ve kendini öylece bir sandalyeye bıraktı. Evrak çantasını bıraktı ve kollarını yanlardan saldı. Uçuşun iyi geçti mi diye sordu Bancott. Uykuya dair sadece uzak bir anım var dedi Bruce. Yani hazır mı diye sordu Bancott. Evet hazır ama bunu beğenmeyeceksin. Devam et. Bruce kendini kastı ve ayağa kalkarak evrak çantasını aldı. İçinden bir kitapçık çıkardı. Unutma bu JPL'deki en yetenekli insanların binlerce saatlik çalışması, testi ve bulduğu yeni çözümlerin sonucu. En baştan olabildiğince hafif olması için tasarlanan bir gemiyi daha da hafifleştirmenin zor olduğuna eminim. Bruce kitapçığı masanın üzerinde Venkat'a ittirdi. Sorun kesişme sürati. MTA düşük Mars yörüngesine çıkması için tasarlandı ve bu sadece saniyede 4.1 kilometre gerektiriyor. Ama Hermes'in alçak uçuşu saniyede 5.8 kilometrede olacak. Venkat sayfaları karıştırdı. Özet geçmek ister misin? İlk olarak yakıt ekleyeceğiz. MTA kendi yakıtını Mars atmosferinden yapıyor ama bu elindeki hidrojenle sınırlanıyor. Tasarlandığı gibi yanında 19.397 kilogram yakıt yapacak kadar hidrojeni vardı. Daha fazla hidrojen verirsek daha fazla yakıt yapabilir. Ne kadar daha fazla? Her kilogram hidrojen için 13 kilogram yakıt yapabilir. Watney'de 550 litre su var. 60 kilogram hidrojen elde etmek için suyunu elektrolize etmesini sağlayacağız. Bruce masanın üzerinden uzanıp birkaç sayfa çevirdi ve bir diyagramı işaret etti. Yakıt teçhizatı bundan 780 kilogram yakıt yapabilir. Watney suyunu elektrolize ederse kendisi ne içecek? Kalan zaman boyunca sadece 50 litre suya ihtiyacı var. İnsan vücudu suyu sadece ödünç alır. İdrarını da elektrolize ettireceğiz. Bulabildiğimiz tüm hidrojene ihtiyacımız var. Anlıyorum. Peki bu 780 kilogram yakıt bize ne kazandırıyor diye sordu Venkat. Bize 300 kilogram yük kazandırıyor. Bütün olay yakıt versus yük. MTA'nın kalkış ağırlığı 12.600 kilogramın üzerinde. Ek yakıtla bile bunu 7.300 kilograma düşürmemiz gerekiyor. O yüzden bu kitapçığın kalanı 5.000 kiloyu gemiden nasıl atacağımızla alakalı. Venkat arkasına yaslandı. Açıkla bana. Bruce evrak çantasından kitapçığın bir başka kopyasını çıkardı. Başta rahatlıkla atılabilen bazı şeyler var. Tasarım 500 kilogram Mars toprak ve kaya örneği geleceğini varsayıyordu. Elbette bunlar olmayacak. Ayrıca 6 yolcu yerine sadece tek bir yolcu var. Bu da yolcuların elbiselerinin ve gereçlerinin ağırlığını göz önüne aldığınızda 500 kilogram ediyor. Diğer 5 hızlanma koltuklarını da atabiliriz. Ve elbette gerekli olmayan gereçleri de çıkaracağız. Sağlık çantası, alet çantası, emniyet kemerleri, bağlar ve yere çivilenmemiş olan diğer her şey. Çivilenmişlerin de birkaçı. Daha sonra diye devam etti, tüm yaşam destek sistemlerini atıyoruz. Tanklar, pompalar, ısıtıcılar, hava yolları, karbondioksit emilim sistemi, hatta gövdenin iç kısmındaki yalıtımı bile. Onlara ihtiyacımız yok. Watney yol boyunca GDF elbisesini giyiyor olacak. Elbise kontrolleri kullanmasını zorlaştırmaz mı diye sordu Venkat. Kontrolleri kullanmayacak dedi Bruce. Binbaşı Martinez MTA'yı Hermes'ten uzaktan kumanda edecek. MTA zaten uzaktan kumanda için tasarlandı. Ne de olsa inişi uzaktan yapıldı. Peki ya bir şeyler ters giderse diye sordu Venkat. Martinez eğitilmiş en iyi pilot dedi Bruce. Acil bir durum olursa gemini kontrol etmesini isteyeceğin tek kişi odur. Dedi Venkat ihtiyatla. Daha önce insanlı bir gemiyi uzaktan kontrol ettirmemiştik. Ama tamam devam et. Watney gemiyi uçurmayacağından diye devam etti Bruce. Kontrollere ihtiyacı yok. Kontrol panellerini ve panellere giden tüm güç ve veri kablolarını atacağız. Vay be dedi Venkat. Geminin cidden içini dışına çıkartıyoruz. Daha yeni başlıyorum dedi Bruce. Yaşam destekler de gittiğine göre güç ihtiyacı da büyük ölçüde azalmış olacak. O yüzden 5 aküden 3'ünü ve yedek güç sistemini atacağız. Yörünge manevra sisteminin 3 tane fazla iticisi var. Onları da atacağız. Ayrıca ikincil ve üçüncül iletişim sistemlerine de gerek yok. Bir dakika ne dedi Venkat şok olmuş bir şekilde. Yedek iletişim sistemi olmayan bir uzaktan kontrollü tırmanış mı yaptıracaksın? Gerek yok dedi Bruce. İletişim sistemi tırmanış sırasında koparsa onu tekrar aktive etme süresi bize bir yarar sağlamayacak kadar uzun olacak. Yedek sistemlerin de bize bir yararı yok. Bu giderek riskli bir hal alıyor Bruce. Bruce iç geçirdi. Biliyorum, başka bir yolu yok. Daha işin tehlikeli kısımlarına bile gelmedim. Venkat alnını ovuşturdu. Buyur bana tehlikeli kısımlarını anlat. Burun hava kilidini, pencereleri ve 19 numaralı gövde panelini de çıkaracağız. Venkat şaşkınlıkla gözlerini kırptı. Geminin ön kısmını mı çıkarıyorsunuz? Evet dedi Bruce. Burun hava kilidinin kendisi 400 kilogram ediyor. Pencereler de bayağı ağır. Bunlar 19 numaralı gövde paneli tarafından tutuluyorlar. Bari onu da çıkaralım. Yani geminin ön kısmında kocaman bir delikle kalkış yapacak. Orayı hap brandasıyla kapattıracağız. Hap brandası yörüngeye çıkacak bir kalkış için. Bruce omuz silkti. Gövdenin amacının büyük kısmı havayı içeride tutmak. Mars'ın atmosferi o kadar ince ki çok fazla streamlining'e ihtiyacın yok. Gemi hava direncinin bir önem kazanacağı kadar hızlı gitmeye başladığında etrafta hava kalmayacak kadar yükseğe çıkmış olacak. Tüm simülasyonları yaptık, sorun çıkmamalı. Onu uzaya bir tentenin altında göndereceksin.
Evet öyle.
Aceleyle yüklenmiş bir kamyonet gibi.
Evet, devam edebilir miyim?
Buyur buyur, merakla bekliyorum.
Ayrıca basınç alanının da arka panelini de söktüreceğiz. Elindeki aletlerle sökebileceği bir tek o panel var. Ayrıca yedek yakıt pompasından da kurtulacağız. Onu atmak üzücü ama yararı ağırlığını karşılamıyor. Ayrıca birinci evre motorlarından birini dağıtıyoruz.
Motor mu?
Evet, birinci evre iticisi bir motor eksik olduğunda da sorunsuzca çalışıyor. Bizi büyük miktarda ağırlıktan kurtaracak. Sadece birinci evre tırmanışın ama olsun iyi bir yakıt tasarrufu oluyor.
Bruce konuşmayı kesti. Bu kadar mı diye sordu Venkat.
Evet.
Venkat iç geçirdi. Güvenlik sistemlerinin büyük kısmını çıkardınız. Bu başarısızlık ihtimalini nasıl etkiliyor?
Yaklaşık %4.
Tanrım dedi Venkat. Normalde bu kadar riskli bir şeyi aklımızın ucundan bile geçirmeyiz.
Elimizde sadece bu var Wang dedi Bruce. İçini dışını test ettik ve bir sürü simülasyon yaptık. Her şey gerektiği gibi çalışırsa sorun çıkmamalı.
Evet ne güzel dedi Wenkat.
0841 MTA. Benimle dalga mı geçiyorsunuz?
0955 Houston.
Doğrusunu söylemek gerekirse bunlar oldukça yaralayıcı modifikasyonlar ama yapılmaları gerekiyor. Sana gönderdiğimiz prosedür belgesinde elindeki malzemelerle her bir adımı nasıl yapacağına dair yönergeler bulunuyor. Ayrıca yakıt teçhizatı için hidrojen üretmek için suyu elektrolize etmeye başlaman gerekiyor. Bunun için prosedürleri kısa sürede göndereceğiz.
0909 MTA. Beni uzaya üstü açık bir arabayla gönderiyorsunuz.
0924 Houston.
Delikleri brandayla kapatacağız. Mars atmosferinde yeterli aerodinamiği sağlayacak.
0938 MTA.
Ha, yani bez tavanla gönderiyorsunuz. Çok daha iyi.
Günlük girişi sol 506.
Buraya gelirken boş olan boş zamanımda bir atölye tasarladım. GDF elbisesi olmadan çalışabilmek için bir yere ihtiyacım olacağını düşündüm. Şimdiki yatak odamın düzenleyici ve oksijen vericinin yeni evi olacağı ve boşalan karavanımın atölyem olacağı dahice bir plan yaptım. Bu aptalca bir plan ve bunu yapmayacağım. Tek ihtiyacım olan içinde çalışabileceğim basınçlı bir alan. İçine bir şeyler sokmak zor olduğu için bir şekilde kendimi yatak odasının bir seçenek olmadığına ikna ettim. Ama o kadar da kötü olmayacak. Yatak odası yüzey aracının hava kilidine bağlanıyor. O yüzden içeriye bir şeyler sokmak sinir bozucu olacak. Yüzey aracının içine sok, yatak odasını içeriden hava kilidine bağla, şişir, malzemeleri yatak odasının içine sok. Ayrıca GDF yapmam gerektiğinde yatak odasını indirmek için içindeki tüm aletleri ve ekipmanları dışarı çıkarmam gerekecek. O yüzden evet, sinir bozucu olacak ama bana kaybettirdiği tek şey zaman. Ve aslına bakarsanız o açıdan durumum oldukça iyi. Hermes alçak uçuşu yapana kadar 43 sol zamanım var ve NASA'nın bana modifikasyonlar için gönderdiği prosedürlere baktığımda MTA'nın kendisini bir atölye olarak kullanabileceğimi görüyorum. NASA'daki manyaklar MTA'yı bin bir türlü şekilde taciz etmemi istiyorlar ama gövdeyi en son ana kadar açmama gerek yok. O yüzden ilk yapacağım şey koltuklar ve kontrol panelleri gibi fazlalıkları çıkarmak olacak. Onlar çıkınca çalışmak için bolca yerim olacak. Ama bugün yakında sakatlayacağım MTA'ya bir şey yapmadım. Bugünü sistem kontrolü yaparak geçirdim. NASA ile iletişimi sağladığım için artık önce güvenlik olayına geri dönmem gerekiyor. Tuhaf bir şekilde NASA benim yüzey aracıma ya da her şeyi karavana tıkıştırma metoduma pek güvenmiyor. Bana her bir bileşen üzerinde tam sistem kontrolü yaptırıyorlar. Her ne kadar yıpranıyor olsalar da her şey sorunsuzca çalışıyor. Düzenleyici ve oksijen verici tam kapasite çalışmıyor, kısacası. Ve karavan her gün hava kaçırıyor. Sorun çıkartacak kadar değil ama tamamen kapalı değil. NASA bu konuda bayağı rahatsız oluyor ama başka bir seçeneğimiz yok. Ardından bana MTA üzerinde tam bir kontrol yaptırdılar. O çok daha iyi bir durumda. Her şey gıcır gıcır ve tamamen işlevsel durumda. Yeni donanımın nasıl göründüğünü bile unutmuşum. Onu parçalayacak olmam üzücü.
Watney'i öldürdün dedi Lewis.
Evet dedi Martinez monitöre doğru somurturken yerle çarpışma kelimeleri ekranda yanıp sönüyordu.
Onu tehlikeli bir duruma soktum dedi Johansen. Ona arıza yapmış bir irtifa okuması verdim ve 3 numaralı motorun çok erken kapanmasını sağladım. Bu ölümcül bir kombinasyon.
Görev başarısızlıkla sonuçlanmamalıydı dedi Martinez. Okumanın yanlış olduğunu fark etmeliydim. Hedefin çok dışındaydı.
Kendini üzme dedi Lewis. Bu yüzden tatbikat yapıyoruz.
Evet kumandanım dedi Martinez. Suratını buruşturdu ve ekrana doğru somurttu.
Lewis bu halden kendi başına çıkması için bekledi. Çıkmayınca bir elini omzuna koydu.
Canını çok sıkma dedi Lewis. Sana sadece 2 günlük uzaktan kalkış eğitimi verdiler. Bunun sadece inişi iptal edersek gerçekleşmesi gerekiyordu. MTA'yı bir uydu olarak kullanılması için kaldıracağımız bir zararımızı azaltalım senaryosu.
Görev için gerekli değildi. O yüzden bu konuda sana ağır olarak tatbikat yaptırmadılar. Şimdi Mark'ın hayatı buna bağlı olunca bunu doğru düzgün yapmak için 3 haftan var ve bunu yapabileceğine dair en ufak bir şüphem yok.
Evet kumandanım dedi Martinez çattığı kaşlarını yumuşatarak.
Simülasyonu tekrar başlatıyorum dedi Johansen. Denemek istediğin belli bir şey var mı?
Şaşırt beni dedi Martinez. Lewis kontrol odasından çıkıp reaktöre doğru ilerledi. Geminin merkezine çıkan yukarı merdivenine çıkarken üzerindeki merkezcil kuvvet sıfıra düştü. Fogel bilgisayar konsolunun üzerinden ona baktı. Kumandanım.
Motorlar ne durumda diye sordu Lewis yavaşça dönen odaya bağlı kalmak için duvara monte edilmiş bir kolu yakalarken.
Hepsi tolerans sınırları içinde çalışıyor dedi Fogel. Şu an reaktör üzerinde bir hata tanısı yapıyorum. Johansen kalkış eğitimiyle meşgul. Onun yerine bunu yapayım diye düşündüm.
İyi fikir dedi Lewis. Rotamız ne durumda?
Her şey yolunda dedi Fogel. Düzenlemeye gerek yok. Hala 4 dakikalık planlı yörünge içerisindeyiz.
Herhangi bir değişiklikte beni haberdar et.
Ya kumandanım.
Merkezin diğer tarafına süzüldükten sonra Lewis diğer merdivenin oradan çıktı ve aşağı inerken yer çekimi kazanmaya başladı. 2 numaralı hava kilidi hazırlık odasına gitti. Beck'in bir elinde bir metal tel bobini, diğerinde de bir çift iş eldiveni bulunuyordu.
Selam kumandanım, ne var ne yok?
Mark'ı yakalama planını öğrenmek istiyorum.
Kesişme sıkıntısız olursa oldukça kolay dedi Beck. Elimizdeki tüm ipleri birleştirip uzun bir ip yaptım. 214 metre uzunluğunda. IMÜ paketi yanımda olacak. O yüzden hareket etmek kolay olacak. Sıkıntısız bir şekilde saniyede 10 metre hıza kadar çıkabilirim. Daha fazlasında eğer zamanında durmayı beceremezsem ipin kopma riski var.
Marka ulaştığında ne kadar izafi süratle başa çıkabilirsin?
MTA'yı saniyede 5 metrede rahatlıkla yakalayabilirim. Saniyede 10 metre hareket eden bir trene atlamak gibi olur. Daha fazlası olursa ıskalayabilirim.
Yani IMÜ güvenlik hızı da dahil geminin süratini, Mark'ın süratinin saniyede 20 metre civarına getirmeniz gerekiyor.
Ve kesişmenin 214 metrenin içerisinde olması gerekiyor dedi Beck. Çok düşük bir hata payı var.
Rotadan çıkma payımız bayağı büyük dedi Lewis. Kalkış kesişmeden 52 dakika önce olacak ve 12 dakika sürecek. Mark'ın S2 motoru kapandığı gibi kesişme noktamızı ve süratimizi öğreneceğiz. Bunu beğenmezsek düzeltmek için 40 dakikamız olacak. Motorumuzun saniyede 2 milimetresi çok gibi görünmeyebilir ama 40 dakikada 5.7 kilometreye kadar çıkabilir.
Güzel dedi Beck ve 214 metrede kesin sınır değil zaten.
Evet kesin sınır dedi Lewis.
Hayır dedi Beck, ipsiz çıkmamam gerektiğini biliyorum ama ipim olmazsa dışarıda.
Seçenekler arasında değil dedi Lewis.
Ama güvenli kesişme alanımızı 2 hatta 3 katına.
Bu konuda söyleyeceklerimi söyledim dedi Lewis sert bir şekilde.
Anlaşıldı kumandanım. Günlük girişi Sol 526. Bu hayatta 3 milyar dolarlık bir uzay aracını tahrip ettiğini söyleyebilecek pek fazla insan yok ama ben onlardan biriyim işte. MTA'nın kritik donanımlarını sağlı sollu söküyorum. Yörüngeye uçuşumun beni ağırlaştıracak herhangi bir sinir bozucu yedek sisteme sahip olmayacağını bilmek içimi rahatlatıyor. İlk yaptığım şey ufak şeyleri çıkarmak oldu. Daha sonra tayfanın koltukları, yedek sistemlerin birkaçı ve kontrol panelleri gibi sökebileceğim şeylere sıra geldi. Hiçbir şeyi kafama göre yapmıyorum. NASA'nın gönderdiği ve her şeyin olabildiğince kolay olması için hazırlanmış olan yönergeleri takip ediyorum. Bazen kendi kararlarımı kendim aldığım günleri özlüyorum. Ardından bir silkelenip adımlarımı bir dolu dahinin belirlemesinin keyfime göre karar vermemden çok daha iyi olduğunu hatırlıyorum. Periyodik olarak elbisemi giyiyorum. Hava kilidine sıkıştırabildiğim kadar hurdayı sıkıştırarak giriyorum ve bunları dışarı atıyorum. MTA'nın etrafı Sanford & Son'un seti gibi görünmeye başladı. Sanford & Son'u da Lewis'in koleksiyonundan öğrendim. Ciddi söylüyorum, şu kadının 70'ler sorunu konusunda profesyonel yardım alması gerekiyor. Günlük girişi Sol 529.
Suyu roket yakıtına çeviriyorum. Bu sandığınızdan daha kolay. Hidrojenle oksijeni ayırmak için sadece birkaç elektrot ve biraz akıma ihtiyacınız var. Asıl sorun hidrojeni depolamak. Havadan hidrojeni çeken bir ekipmanım yok. Atmosfer düzenleyicinin bunu nasıl yapıldığına dair bir fikri yok. Havadan hidrojeni temizlediğim son seferde, hani hub'ı bombaya çevirmiştim ya, onu yakarak suya dönüştürmüştüm. Tabii ki burada bunu yapmak biraz tersine gitmek olur. Ama NASA her şeyi düşünüp bana bir dizi işlem verdi. İlk olarak yüzey aracıyla karavanı birbirinden ayırdım. Ardından GDF elbisem üzerimde karavanın basıncını boşalttım ve boşluğu bir atmosferin dörtte biri yoğunluğunda saf oksijenle doldurdum. Ardından su dolu bir plastik kutuyu açtım ve içine birkaç elektrot yerleştirdim. Atmosfere bu yüzden ihtiyacım vardı. O olmadan su hemencecik buharlaşırdı ve ben de buharlı bir atmosferde kala kalırdım. Elektroliz hidrojenle oksijeni birbirinden ayırdı. Şimdi karavanda daha da fazla oksijen dolu hale geldi ve bunun yanında hidrojen de vardı. Aslına bakarsanız oldukça tehlikeli bir durum bu. Ardından atmosfer düzenleyiciyi çalıştırdım. Onun hidrojeni tanımadığını söylediğimi biliyorum ama havadan oksijeni çekmeyi adı gibi biliyor. Tüm güvenlikleri bozdum ve havadan oksijenin tamamını çekmesini sağladım. İşlem tamamlandığında geriye sadece hidrojen kalmıştı. Bu yüzden saf oksijenden oluşan bir atmosferle başlamıştım. Böylece düzenleyici daha sonra onları ayırabilecekti. Ardından iç kapı açıkken yüzey aracının hava kilidini açtım. Hava kilidi kendini tahliye ettiğini sandı. Ama aslında bütün karavanı tahliye ediyordu. İçerideki hava kilidinin toplama tankına doldu. Böylece elinize bir tank dolusu saf hidrojen geçmiş oluyor. Hava kilidinin toplama tankını MTA'ya taşıdım ve içindekileri MTA'nın hidrojen tanklarına aktardım. Bunu daha önce birçok kere söyledim ama standartlaştırılmış bana sistemi sağ olsun var olsun. En sonunda yakıt teçhizatını çalıştırdım ve ihtiyacım olan ek yakıt yapılmaya başlandı. Kalkış tarihi yaklaştıkça bu işlemleri birkaç kere daha yapmam gerekecek. Kendi idrarımı bile elektrolizden geçireceğim. Karavan sonunda hoş kokacak. Hayatta kalırsam insanlara roket yakıtı işlediğimi söyleyeceğim.
32. ayrımın sonu. Sayfa 382.